בנושא אין עוד מלבדו. הרב לייטמן, בבקשה.
אין עוד מלבדו, שאנחנו שומעים את זה מחוכמת הקבלה, זה מאוד מאוד...
Pardon. Bugün arkadaşlar dördüncü ders. Dersin konusu ondan başkası yok. Bunu çok işitiyoruz. Ve bundan birlikte kişinin çok derin içselliğine buna ilgili sorguları var. Ve bununla ilgili kişi amaca yönelik çalışırken birçok sorular uyanır. İyi şeyler yok, kötü şeyler. Gerçek olanlar yanlış, olanlar gerçek yanlış. İşte bir kısmına hak verir, bir kısmına hak vermez. Dünya yaratılanın, yaratan için iyi veya iyilik sever, iyi ve iyilik sever, ondan başkası yok denmesinin koşulunun zıttında yaratıldı. Ve biz de bütün bu koşulların içerisinde Kabala bilgeliğinin temeline gelmeliyiz ki yaratanın girişine ulaşabilelim. Yani ondan başkası yok derken onun eğilimini anlamalıyız. Yani biz bunu boş kelime demeliyiz, dememeliyiz. Ve bu yön bizi nereye götürecek? İşte Kabala bilgeliğinde ondan başkası yok denen koşul, ders en önemli, en temel konudur. Şamati kitabı ilk aldığım zaman Rabaş'tan baktım. Her şey hoş beş, her şey içinde yazıyor. Eğer bizler burada ondan başkası yok denen anlayışa yakınlaşmaya çalışabilirsek ve biz de buna göre bu içselliğimizi oturtabilirsek yaratanı ediniriz. Çünkü onunla form eşitliğine ulaşmış oluruz. Bizim onunla bir şekilde bir en küçük ölçüde bile onunla bir şekilde eşitliğe ulaşmaya ihtiyacımız var. Ve geldiğimiz zaman onu hissetmeye başlarız. Bu yüzden ona yakınlaşıyoruz, onu hissetmeye başlıyoruz ve yapışma form eşitliği onun gibi olmak, ondan başkası yok denen koşu. Ne demek ki ondan başkası yok denen anlayış? Yani özellikle o algıya yapışmak, ondan başkası yok demek. Bizler nasıl bütün yaratılışın ötesinde, yaratılışın nasıl çalıştığı, yaratanın nasıl yarattığı ve biz onun aksiyonlarının çalışmasına nasıl gelebiliriz? Yazıldığı gibi seni yaptıklarından biliriz der. Ben yaratanı yaptıklarından nasıl bileceğim? Öyle ki onu görüp, onu inceleyip, onu analiz edip, yaratanın doğası sevgi ve ihsan etmek. Onun işi sevmek ve ihsan etmek. Ne demek? Ben bunun zıttını ifşa ediyorum. Yani onun zıttı denen koşula nasıl geliyorum? Ondan başkası yok denen koşulun zıttına. Ve burada birçok soru var. Ve bizim en iyi incelememiz gereken şey ders esnasında okuyup bunları incelemek. Evet, başlayalım. Ondan başkası yok. İlk pasajı okuyoruz. Barasuna 10 sefirot çalışmasına giriş, isnatlut bilimi. Islahın sonunda tüm bu realitenin üst ve alt olarak kaynaklandığı ve tek düşünce ile yaratıldığını muhakeme edip algılayabilirsiniz. O tek düşünce tüm işlemleri yürüten tüm işleyişlerin özü, nihai amacın çabasının özüdür. Kendi başına tam olarak mükemmel ve aranan ödüldür. Yani her şey bir düşünce. Ancak biz de düşünce nedir bilmiyoruz. Ve biz de düşünüyoruz. Nedir bu düşünce? bunu düşünmeye başlıyoruz bir şekilde. Yani bir nevi beynin bir et aksiyonu mu? Yani mantıksal olarak beyninizin bir almış olduğu aksiyon mu bu düşünce denilen şey? Ve burada beyinde ortaya çıkan bir şey mi düşünce? Ne demek, nedir düşünce, ne? Bir aksiyon mu? Bir plan mı? Bir arzu mu? Nedir? Düşünce nedir? İşin aslı? Bunun hakkında okuduğumuz kadar buna bir cevap da yok. Yaratanın düşüncesi. Yaratanın düşüncesi, yani o yaratılışta ne olmak istiyorsa, yani düşünce ve arzular aksiyonun sonucu olarak ve bütün her şeyin özeti, hepsi bir arada ve bizden de bir farkı yok ve bizim içimizde de bu çalışması. Şimdi burada zaman denen bir anlayış da var. Öyleyse şimdi burada bu ilk sorum şu: her şey tek bir düşünce ne demek? Yani ne bir başlangıç, ne bir son, ne bir orta, ne aralarında bir aksiyon, ne işin başı sonu, ne buradaki varoluş, hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Ne yapıyoruz biz burada? Basitçe her şey sadece tek bir aksiyon. Başı, sonu, tek bir düşünce. Bizler bunu nasıl anlarız? Yani tek bir düşünce içerisinde var olduğumuzun anlamını nasıl anlarız? Konuşmaya başlayın. Hatta birkaç kelime isterseniz. Konuyla ilgili, başlıkla ilgili. Tek düşünce nedir? Ne demek biz tek bir düşüncenin içinde var oluyoruz? Biz bütün bir realite, bütün her şey, bütün her şeyi yaratışın, yaratanın tek bir düşüncesi içerisinde var oluyor. Tek bir düşünce demek bütün bir safa demek. Henüz daha bunu edinmedik çünkü sonsuz bir arzu ve burada bütün bunlar ötesinde, yani bu yaratanın sağladığı, vermek istediği bir iyilik söz konusu. Tek düşünce burada kişinin tek öz, tek arzuya gelmesi, işin başı sonu hepsi aynı ve burada bütün her şeyin bu değişim içerisinden geçeceği ve bizim de bu özü hissetmeye gelmemiz. Düşünce kabın üzerindeki kıyafetlenmenin üstündeki durum. Tek düşünce yaratanın özü, işin aslı, yani bütün amaç ve bizim de ulaşmamız gereken ve buradaki gerçek ve bizim de bu koşunun içerisine girmeye çalışmamız ve bu fırsatın içerisine girmeye çalışmamız, bu nihai koşunun içerisine gelmeye çalışmamız gerekiyor. Tam ve keskin olarak. Ne sağ, ne sol, ne şu, ne bu. Tek bir nihai bir amaç ve bütün her şeyi bizi bu düşünceden ilerletiyor. Ben henüz daha bunu nasıl kavrayacağımı bilmiyorum. Ve burada tek yapacağımız, eğer her şey tek bir bütün ise, buradaki bu kişinin kendisini düşüncelerden ayırması bir hayal olur. Rab, ne demek? Yaratışın düşüncesinden başka bir şey yok. Bunu daha önce konuştuk. Her şey bir düşünce dedik. Ve ben de şimdi bu tek bir düşünce içerisinde olacağım. Yani tek bir düşünce var, başka bir şey yok. Birkaç kelime, hatta anlamazsak dahi yeter ki başlıkla bağ kuralım diye, konuyla bağ kuralım diye birkaç kelime hakkında bunu konuşur. Bu ışığı uyandırır. Işığı uyandırmış olmayı hatırlamamız güzel bir şey diyor arkadaş. Yani bütün bu her şey, bu nihai, bu ilk düşünceden başladı. İlk düşünceden başladı. Bu sorudaki bütün bu düzenleme, bütün her şey birleşik bir safa ve biz de aramızda bu yaratıcı düşüncesine gelmeliyiz. Çünkü bu düşünce ve tek bir düşünceye gelmeye ihtiyacımız var. Ve bu en uygun, en net geleceğimiz durum. Tek düşünce. Her şey tek bu noktaya gelecek. Ve burada bedenin bu düşünceyi gerçekleştireceği ve bütün her şey, bütün bu düşüncenin üzerine gelemezse tamamlanmamış bir durum. Ve burada bütün her şey sadece yaratanın düşüncesi söz konusu. Ve o bizi hiçbir şekilde bu yerden yalnız bırakmıyor. Ve biz de burada bu algıyı kavramalıyız. Çünkü bu aksiyon burada biz ulaşmalıyız. Bizim ulaşmamız gereken bir düşünce var. Ve tek ulaşmamız gereken düşünce de bu. Burada buna biraz odaklanmaya çalışırsak ve burada kendimizi bu koşunun içerisine araştırmaya, mecbur kılmaya, getirmeye çalışırsa, bunu içine girmeye çalışırsa başka yapacağımız bir şey saçma olur. Şimdi görüyoruz ki işin başına tek bir yol, tek bir koşul var. Bütün insanlığın içerisine dahil oldu. Ve bana da öyle görünüyor ki bütün buradaki her şey bizim bu tek düşüncenin içerisine girmeye çalışmamız hissiyatıdır. Yaratanın düşüncesinden başka bir şey yok. Ve bizim de burada öğrendiğimiz yaratanın düşüncesi yaratılanlara iyilik yapmak. Ve bizim de burada almış olduğumuz bütün bu sistem ve bizim içinden geçmiş olduğumuz bütün bir sistem sanki bizi bir arabayla, sanki böyle bizi bir yerden bir yere getiren bir araç gibi ve iş, yani bir öz. Ve eğer ki her şey yaratanın düşüncesi ise burada çalışma ne? Balasulam'dan okumaya devam edeceğiz. Zuhar kitabına giriş. Bütün ruhların, bütün dünyaların, bütün yani yaratılmış olan her şeyin, bütün her şeyin, bütün bu yumuşaklığı ve nihai koşulunda yaratıldı her şey. Ve bütün bu ruhlar bu koşulun içerisinde, yani bütün her şey saf ihsan etmek, form eşitliğine gelmek için yaratanla. Ve bu sır hocalarımızın da dediği gibi bütün her şey o ve onun adı bir denen koşul. Çünkü form farklılığı alma arzusu ve bu durum kişiyi ondan uzaklaştırıyor ve bununla birlikte form eşitliğine gelmeye çalışmamız. O ve onun adı bir denen koşula. Rab. Bir diğer soru. Tek bir düşünceyi almak ne demek? Bir tek bir düşünceyi hepimiz tek bir düşüncenin içerisindeyiz. Bu ne demek? Yani nasıl bir şeyi göz önüne alırsınız bu deyince? Tamam, bak Kabala bilgeliği çalışmaya geldiniz. Tam işte Kabala bilgeliğini çalışmak bu. Ne demek tek bir düşüncenin içerisinde olmak? Ne demek hepimiz, bizler tek bir düşüncenin içerisindeyiz? Bizler aynı düşüncenin bir parçalarıyız. Ve hepimiz burada birleşerek tek bir düşüncenin içinde olmaya geliyoruz. Ve burada dostların bu tek bir düşünce denen koşulun içerisine gelmeye çalışıyoruz. Tek bir düşünce ve biz de bu tek bir düşünceyi realize etmek istiyoruz. Bunun farkındalığına gelmek istiyoruz. Düşünce arzudan doğar. Ve eğer ki biz de burada böyle bir arzuda bir tek an bile, isterseniz bu masanın üzerine zıplayıp bir tek an bile bu arzunun üzerinde çıkıp da mümkün olabildiği kadar bu koşunun içerisine girebilirsek, burada bizi kontrol eden ışık ile yaratanla benzer hale gelebiliriz. İşin aslı bizlerin bütün hepsinin aynı safhada, aynı düzlemde olduğudur. Ve işte buna hepimize tek bir düşüncenin içerisinde denir. Ve hatta biz bu koşul hakkında hiçbir şey bilmezsek bile bütün bu kitle ve tek ihtiyacımız olan şey kalpteki noktaya gelip dostlara vermek denen bu koşulluğa gelmeliyiz ki bütün bu sorunun cevabına ulaşalım. Buradaki her şeyin tek bir düşüncenin içerisine dahil olduğu ve buradaki bu güzellik ve her şeyin birbirine entegre olduğu ve her şeyin tek bir düşüncede olduğu durum bize bir güç verir. Bu düşünce onunun içsel çabası sonucu doğan bir durum. Ve işte burada yaratanın ifşasını talep eden alıntı 3 Ramhal'dan okuyacağız. Kabala'nın özü yalnızca üst iradenin rehberliğini anlamaktır. Bu yaratılmış olanları o neden yarattı, onlardan ne istiyor ve bu dünya döngülerinden sonra ne olacak? İşte Kabala bilgeliğin özü bu. Ve Ramhal üst iradenin rehberliğini anlamak, bu yaratılmış olanlar onu neden yarattı? Yani bütün bunları bilmek, bu döngüden sonunu da ne olacak? Bütün bunları araştırmak. Kabala bilgeliği bunu inceler ve çok pratik bir durumdur. Bu yüzden bizim ilk önce bilmemiz gereken durum, Kabala bilgeliği bize neden daha önce ifşa olmadı? Burada çünkü insanların bizlerle çalışmasına hazır hale geldiği zaman Kabala bilgeliği ifşa oldu. Neden bir kişi yaratanın rehberliğini bilmeye ihtiyacının olduğuna geldi? Burada neden yaratanın hissiyatını bilmek, yaratanın planını, yaratılışın planını bilmek ve bunu yaparken ve bizi neden hazdan doldurur? Neden bunu yaparken haz ediniriz? Evet, lütfen. Neden bunları bilmek istiyoruz? Çok basit. Herkes bunları bilmek ister. Dünyanın nasıl çalıştığını, Nasıl ben kendimi bu dünyayı kontrol edenle ayarlamaya gelmem ve %100 bir şekilde eşit hale gelmem. Sıfırdan yüze kadar bütün bu ızdırap, bütün bu hazlardan öte. Ve burada tabii ki farklı bir haz var. Çünkü egonun ötesinde farklı bir niteliğin edinmesine geliyor. Ve burada bizim de yapacağımız daha ileri bir arzu. Yani bu çevrede farklı bir arzunun niteliğine geliyorsun. Ve burada bu harmoninin içerisine farklı bir koşula geliyorsun. İşte burası harikulade bir yer. Bu koşulun kontrolünü görmeye gelmek için. Her şey şimdi burada, benim realiteyi algım, her şey egonun bu algısının içerisinde. Ve ben burada görüyorum ki bu da bütün, şimdi diyelim ki her şeyin kontrol edildiği ve biz buradan kökten bir köke doğru geliriz. Evet, işte bu has Rab. Şimdi ben burada bilmek denen koşulun kontrolüne, yani yaratanın idaresini bilmeye geliyorum. Bize ne yardımcı olacak? Yani bunu kontrol ettiğimiz zaman biz, bu da pat öteki tarafa gidiyor. Ne oluyor? Pat sizi bağlıyor. Öyleyse size sizin alacağınız özgürlük ne burada? Devam edin. Devam edin. Aynen. İlk önce hazın kendisi, bahsettiğimiz yaratılışla ilgilenmek, bunu edinmek, bu kökü edinmeye gelmeye çalışmak ve bizim sürekli bu sonsuz denen bu koşulların içerisine gelmeye çalışmak ve ben burada bütün bunların üzerine yükselmeye çalışıyorum. Ve bunlarla birlikte ben bu iki niteliği de edinmeye geliyorum. Ve işte burada yaratanı edinmek denen koşula geldiğimde buna insan denir. Aslında bu zor bir soru. İlk önce şu anda bir özgürlüğüm yok. Yani ebeveyn nasıl ki çocuklarını farklı şekillerde yetiştiriyor gibi. Ve burada çocuk ne kadar ızdırap çekiyorsa ebeveyn de o kadar ızdırap çekiyor büyürken. Ve ebeveyn ona bu arzuları vermek istiyor. Kişi şunu bilmelidir ki yaratanın yönetimi, idaresi tamamen böyle bir zıttan kişi geliyor. Zıt niteliklerde. Böylece ilk önce anlamalıyız ki herkes onun gruba yönelik kendisini iptal etmeli, eğmeli ve burada yaratan bütün bu koşulları doldurabilsin. İşte bizim şansımız aslında buradan geliyor. Şunu düşünüyorum ki bu, yani iç hissiyata gelmeye çalışmak ve bu hissiyatın içine dahil olmaya çalışmak ve bütün dünya ve burada hayatın anlamı denen koşullara ilerlemeye çalışıyoruz. Yani başka bir seçim de yok ve biz de istediğimiz bu. Bizim aslında çok küçük bir sanki seçimimiz var ve sürekli hakkında konuştuğumuz ve insanlar günün sonunda bunu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ve görüyoruz ki herkes arzusunun kölesi. Böylece kişi burada bundan özgürlüğe getirmeye çalışıyoruz ve bütün bu koşullarda, yani ben burada kendimin üzerine kimi kral olarak atayacağım? Konu bu. Rab. Yaratanı edindiğim andır ki gerçekten bütün aksiyonları, bütün her şeyi, başı sonu, etkinliğini, hepsini görmeye başlarım ve bizim de bu defa realiteyi nasıl okuduğumuzun anlayışına geliriz. Ve bütün realite hepsi gözümün önünde canlanır. Öyleyse neden Yaratan'a öylesine çok yapıştığım zaman ve bunun dışında başka hiçbir şey yapamadığıma göre böylesi bir durum içerisinde aynı zamanda özgür hale geliyorum. Yani tamamen özgür, Yaratan gibi. İşte burada yaratılanı görmek istediği şekil bu. Evet, lütfen bunu konuş. Ego burada her şeyi yaratanla bağ kurmanın sorumluluğunun içerisine gelmeye çalışırken burada aslında çalışmanın kendisi bir defa bir sonuç. Ne demek? Yaratanın hizmetkarı olmak, yaratana bağlanmak. Yani burada gerçek anlamda ihsan etmek denen koşul içerisine çalışmaya gelmek. Eğer bizler şimdi burada ihsan etmek denen koşulun içerisinde çalışmaya başlayarak burada bu çevrenin amacı ve bu çevrenin amacının içine girmek ve bunu doğru bir şekilde almaya çalışmamız ve sürekli yaratanın bütün bu safhasının içerisine geçecek yaratan gibi olmak, yani kişinin kendisini ıslah ederek yaratan gibi olmaya gelmesi. Aynı zamanda kalpteki noktanın bir rolü var. Yani kişinin içerisinde kalpteki noktanın uyanması ile hayatın amacının ne olduğu denen koşulun içerisine girer. Ve burada kişi bunun farkındalığına gelmelidir. Evet, buradaki bu yaratılanın bu farkındalığına gelmesi alma arzusunun köleliğinden çıkıp ihsan etmek için ihsan etmek denen koşula gelmeye başlaması. Ve biz de burada bunun ne olduğunu da henüz de bilmiyoruz. Ve burada dostlarla birlikte bu koşunun içerisine gireriz. Ve daha önce hiç var olmayan bir koşulda ileriz. Ve bunu görüyoruz ki yani sanki böyle bir özgürlüğün varmış gibi bütün aksiyonlar, bütün her şey ve yani bütün bu koşullar içerisinde sadece bizim bu düşüncenin içerisine girerek özgür denen koşula gelmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi burada yani ben burada dostların arzusunun içerisine girmeye çalışarak hiçbir sınır tanımadan ilerleme gelirim. Yani bizim bütün işimiz birbirimizle denen bu koşunun içerisine gelir, arzumuzun içerisine girebilirsek özgür denen koşula geliriz. Evet, burada yaratan gibi olmak denen koşula geldiğimizde özgürlük durumuna geliriz. Bala Sulam alıntı 7. Kişinin aklındaki bütün düşünceler hepsi yaratanın düşünceleri. Burada hiçbirisi adamın kendi düşüncesi değil veya başka herhangi bir yerden kaynaklandığı değil. Bu yalan. Bu büyük bir yalan. Daha ziyade her bir düşünce, en küçüğün en küçüğü bile yaratan kişinin aklına gönderir. Ve bu durum kişiyi motive eder ve bütün her yaşayanın içerisinde. tekrar alıntı 7. Kişinin aklına gelen düşüncelerin hepsi yaratanın işidir. Yani kişinin hissettiği bir yerden gelmez ya da kendinden kaynaklanmaz. Bu yanlıştır ve en büyük yalandır. Aksine her düşünce, en küçüğü bile yaratan tarafından kişinin aklına gönderilir. Ve bu insanı, hayvanı ve yaşayan her şeyi motive eden güçtür. Evet, düşüncelerin ötesinde, üzerinde, doğduğum anda, yani ta ki ben kendi hayatımı, bütün bu koşul hepsini yaratan tarafından bana geliyor. Oysa ben neredeyim? Aynı zamanda ben bütün bu düşüncelere karşı çalışmak istiyorum, bana bu gönderilenlere. Böylece yani insan, kişinin kendisi yok. He? Soru bu. Soru bu. Öyleyse insanın kendisi yok. Hı?
התשובה היא אין במצב כמו שהוא מתואר אין מתי קיים אדם אדם קיים
evet. var değil yok yani bu durumda yok adam ortada yok öyleyse o neyi yarattı o bağı yarattı o bağdaki adamı insanı yarattı yani alma arzusunda bir insan yok ve bütün bu seviyelerin ötesinde bu bağda biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve burada bizim doğduğumuz ve bu güçten içerisinde ve bu zıtlıktan kişinin kendisini dönüştürmeye getirmesi ve kişi burada onlu grup içerisindeki dostlarla çalışması ve dördüncü safhanın bitmesi ve buradaki bu özgürlük denen koşulun ortaya çıkmasında insan denen durum insan denen hale geliyor ve yani yaratanın bizi yaratmış olduğu koşuldan bu kabuk noga koşuldan burada kişinin tek bir işi onlu grup içerisinde bağlanması ve bu onlu grup içerisinde ilerlemesi söz konusu. Şimdi burada birçok soru çıkar. Balasulam'ın burada bu hemen pat diye bir seferden kestiği durumda birçok soru çıkar. Şimdi ben farklı düşünceler, farklı koşullardan geçiyorum. Dostları düşünmeye geliyorum. Evet, şimdi dostlarla birlikte bu tek düşünce denen, yaratanla bağlanmak denen koşul bu defa ortaya çıkıyor. Buraya çıkan durum bizlerin hepsinin, yani kişi yaratanın ne yaptığını sanki test eder gibi, yani bizim önümüzde bir kendimizi yansıtan bir film var ve buradan ona benzer denen, eşit denen koşula gelmeye çalışıyoruz. Şimdi burada biz biraz daha anlamaya çalışıyoruz. Buradaki ödül ne? Bize ihsan ettiği durum ne? Buradaki durum bizleri birbirinden ayıran gibi görünen bir güç. Yani şimdi tek aslında üzerimizde işleyen tek bir arzu varken ve benim de burada nihayetinde İnsan denen koşulu gelmeye çalışacağım. Ve binlerce arzunun içerisinde sürekli bu insan denen arzuyla çalışmaya geleceğim. Ve bu kişinin tarafından bakması ve benim tarafımdan nasıl ilerleyecek bu koşu, nasıl ilerletecek sürekli kişi bu araştırmalarla. Ve şimdi burada sanki bireysel bir koşuldan bahsediyor gibi. Rab, Burada şimdi sanki bir çeşit, yani bir çeşit sanki böyle, oh, böyle şaşırmış gibi bir durum var. Sanki bunlar hemfikir değil, hemfikir olamıyor, kabul edemiyor. Ve bizlerin insanlar olarak bu dünyada akılda, düşüncede ve aynı zamanda arzularımızda almış olduğumuz her şey de buradan özel bir düşünceyle başlıyoruz ve yaratana ondan başkası yok denen koşula yönlendirmeye çalışıyoruz ve o bize bütün düşünceleri veren, iyisini de kötüsünü de. Ve bu yüzden bu safanın içerisinde buna bizlerin köleliği denir, sürgün denir. Ve henüz daha buna insan değil, tamamen hayvan denen safa içerisinde ve hiçbir özgür seçmiyor. Alma arzumuzun kölesiyiz. Yaratanın kontrol ettiği ve yaratanı sadece yaratmış olduğu bir kötü eğilim var dendiği gibi. Öyleyse bizden ne sahibiz? Yani bu kötü eğilime çıkana kadar ne bir özgür düşüncemiz ne de bir özgür seçimimiz var. Sadece bizler kendimizi Mısır denen safadan yükselterek burada hayvan denen koşulun üzerine, yani bizi kontrol eden bu ızdırabıymış, hazıymış, bütün bunların üzerine yükselerek yeni bir seviyeye gelebiliriz. İşte burada bütün düşünce ve arzularımızı tanımlayan durum bu. İlk önce bunun hakkında konuşun. İkinci ise neden bizler bu düşünce ve arzularda bu ikinci seviyeyi tanımlayarak bu yaratanın tanımına gelmeye çalışıyoruz. Nasıl özgür? Burada ihsan etmek denen geçişe, yani nasıl geliyor? Bize düşünce ve arzular gönderiyor. Ve bizler de sanki kendimiz gibi hissediyoruz. Kendimizi hissettiğimiz gibi ve bunları da odaklanıyoruz. Kendimizi bunlara göre programlıyoruz. İşte buna özgür denir. Öyleyse bizler şimdi nasıl hizmetkarız ve nasıl özgür hale geleceğiz? Bizler şimdi nasıl hizmetkarız, köleyiz, nasıl özgür hale geleceğiz? Burada alma arzusunda kişi sürekli bu incelemelerden geçiyor ve bizler de burada yaratılışın içerisinde bütün bu koşullardan ve bir ıslahtan geçiyoruz ve bizler kendimizi bu durumun içinde bu genel formdan insan denen ifşa olması gereken genel bu form içerisine girmek istiyoruz. Burada hizmetkar denen durum, yani sanki hiç bitmeyecekmiş gibi sürekli hep devam eden ve burada biz de bu noktadan kendimizi bu verene, bu doyumu, bu verenin doyumunu almaya çalışarak ona yönelik gelmeye çalışmamız ve bütün bir iş an be an sürekli hep verene yakınlaşmaya çalışarak sanki sürekli hep yenileniyor. Ve burada kişi daha fazla bu koşun içerisinde bunu kazıyor ki onunla bu benzerlik denen koşula gelebilmesi için. Burada sanki böyle ondan başkası yok denen koşulda kişinin ancak özgürlüğü söz konusu. Ve burada özgürlük denen durum onun bana göndermiş olduğu bütün bu düşüncelerden ve bütün bu her şeyden aramızdaki bir bağa doğru yönlendiriyor. Ve bütün bu özgürlük denen durum bu koşulu bağlamaya gelmemiz. Aramızda bunu bağlamaya gelmemiz. Ve şöyle denir, seni yaptıklarından biliriz. Şimdi dostların bahsettikleriyle ilgili olarak, yani burada akılda çalışan bir düşünce, beyinde bir düşünce ve yani kişinin hiçbir şey bilmediği bir koşuldan, yani burada bedenini aktif hale getiren bir düşünce. Yani burada sanki bu kişinin burada sanki kilitlenmiş olduğu bilinçsiz bir koşuldan, hali hazırdaki durumumuz bu. Ve bizler burada yaratılışın düşüncesini bütün bu aksiyonların üzerine yükselterek gelmeye çalışıyoruz. Ve burada bu koşulun kavranmasına gelmeye çalışarak bütün her şeyi, ilk önce şunu bilmeliyim ki yaratan beni kontrol ediyor. Bana bütün bunları vererek aslında yaratılışın düşüncesini öğretmek, bütün bunu anlatmaya çalışma istiyor. Ve burada bütün bunlarla birlikte bu sistemi içerisine girerek onun amacını, onun düşüncesini keşfetmeye geliyor. Ve burada bundan birlikte benim de ona yönelik olarak bu sonsuz haz denen duruma ulaşıyor. Bizler köleleriz. Ve burada içimizde sürekli karanlıklar, eksiklikler yaratıyor. Buradaki farklılıklar şudur ki bir program var bugün içinde bulunmuş olduğumuz. Ve burada henüz daha bir özgürlük yok. Ve biz de bunu güncellemeye çalışıyoruz. Ve Mısır'dan çıkıştan sonra burada amacı anlamaya çalışıyoruz, amacın içerisine girmeye çalışıyoruz ve bir taraftan bu durum, diğer taraftan bir çabanın içerisindeyiz sürekli. Yani bu durum yeni bir yazılımı edinmek gibi. Yani kişi kendi üzerine tekrar tekrar yeni bir yazılımı almaya çalışıyor. Ve bu durum bizim öyle bir görünüyor ki yapamıyoruz, edemiyoruz. Daha sonra kısıtlama, perde, yansıyan ışık. Şimdi biz de burada hep beraber çalışıyoruz. Ben kendi başıma çalışamıyorum. Bunu kendi başıma yapacağım herhangi bir durumda yok. Ve buradaki bu ciddi aksiyonun üst güç ile olan bir anlayışın içerisine gelmek. Aksi halde herhangi bir anlayış yok.
Hangi spesifik eylemler yapmam gerekiyor ki amacı
שאתה לא מנוהל על ידי אינטרסים פנימיים שלך, על ידי רצון לנצל את הזולת, אלא אתה פשוט לוקח את עצמך ועושה עם עצמך משהו מועיל.
Tabii ki burada kullanışta bir şey olmalı sonuçta. Yani bir an çağırmak istiyorum ve şunu sormak istiyorum, ne yapıyoruz ve bunu kimle yapıyoruz ve şükretmemiz lazım ve tabii ki de bunun özgürlükle ilgisi var, yani özgürlüğe atfetmemiz lazım veya başka şeylere, yani bizi işleten şey, her bir dostun arkasında yaradan var, ondan başkası yok. Bu çok ilginç bir oyun ve belki bununla her zaman ilgilenerek, bunu resmetmeye çalışarak, hissederek, belki de bu bizim özgürlüğümüzün ifadesi. Yani yaratılan varlığın eylemleri şükür eylemleri ve üst düşünceyle bağımızı sağlıyor. Her zaman şükür içinde olmamız gerekiyor. Şimdi burada iki resim görüyorum. Birincisi, sahip olduğun en büyük özgürlük, yani bir ortakla dans ediyorsun tek bir hareket halinde, özgür hissediyorsun. Diğer bir şey ise, yani okyanusta yüzüyorsun ve yani gelen dalgalara izin veriyorsun. Yani ne yapmak istiyorsa senin üzerine yapsın diye. Bizler köleyiz. Karşılıklı bir dua yükseltmek için. Sevgili dostlar, Paulus'lam. Onun isimlerinin sırları. Ra diyor ki, bakın bu basit bir metin değil, çok derin bir metin. Yani düşüncelerinizi aktif hale getirmeye çalışın. Dostlarınızı arkasında yaradan olduğunu hissedin. Dostlar size bir şey anlatmaya çalışıyor. Nasıl anlatayım size? Biraz bir polis araştırması gibi her bir dostun arkasındaki yaradanı araştırın. Dost size ne anlatmak istiyor burada? Dinleyin. Yaradan dostlarıma tek bir düşünce yollar ve bu düşünce onları silkeler. Bir yağmurun toprağın üzerine düşmesi ve toprağın yağmurun nereden geldiğini bilmesi, bilmemesi gibi, adam da bu düşüncenin nereden geldiğini bilmez. Kişi bunu hissedemez. Bu onun hayalinin bir parçası olmadan. Kişi kendinin bir parçası olduğunu zanneder. Kendi otoritesi altında olduğu için. Ve sebep basittir. Yaradan bize böyle bir arzuyu göstermek istemiyor ki onu direkt olarak edinebilelim. Ama bize bir düşünce düzeni yolluyor ki bizler gerekli olarak tüm ölçüde onu edinebilelim. Tekrarlıyoruz. Benim dostlarımı motive etmek isteyen yaradan onlara tek bir düşünce yollar. Ve bu tek düşünce kişiyi silkeler. Bir yağmur gibi toprağa gelen ve toprak yağmuru yollayanı hissedemez. Aynı şekilde adam da hiçbir zaman bunu ona yollayanı hissedemez. Çünkü bu kendi otoritesi altında olduğundan dolayı kişi bunun kendinin bir parçası olduğunu zanneder. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Bir kişi bu düşünceye tutunamaz. Ve sebebi de basittir. Çünkü Yaradan bize böyle bir düşünce yollamaz. Kişinin edinimine hazır olan. Yaradan ne yapar? Bir düşünce düzeni hazırlar. Ve bu düzenin içinde sonunda kişi tamamıyla edinime gelsin. Yani hiç kimse ondan ayrılmasın. Pirikaham. Peki bizler, yani Yaradan'dan gelenle Yaradan'dan gelmeyeni nasıl ayıracağız? Veya biz düşünüyor muyuz? Yaradan'dan mı geliyor, Yaradan'dan gelmiyor mu diye? Tabii ki her şey Yaradan'dan geliyor. Kendi aranızda konuşun ve sorumla ilgili de bu soruyu kendi aranızda muhakeme edin. Biraz daha fazla çaba sarf edelim. Bugün sadece ikinci gün, hala zamanımız var. Bizler buna ulaşana kadar, bunu anlayana kadar oturacağız burada. Lütfen. Yani bence Rav'ın bizi yönlendirdiği şey şu, yani tüm düşüncelerin aslında Yaradan'dan geldiğini bize. Yani bu bize gelen düşüncelerin düzeni kişiye rehberlik ediyor. Edinim için. Soru şu sevgili dostlar, yani bizler Yaradan'dan bir şeylerin geldiğini veya gelmediğini ne zaman algılıyoruz? Yani burada bir sebep sonuç ilişkisi mi var ve bu şekilde bir sonuca mı ulaşıyoruz? Umut ediyorum ki bunu yapmayı başaralım. Aslında Ramon bizi yani bu yere getirdiğini için mutluyum. Rav, size bir yön vereyim. Belki bir fark var. Direkt olarak Yaradan'dan almakla veya dosttan almak arasında. Lütfen. Çünkü bu bir göreceli inceleme noktası. Bizler onu grubun içinde çalıştığımız zaman bizler ne yapıyoruz? Dostların arzusunun üzerinde çalışıyoruz. Dışa yönelik çalışıyoruz. Direkt olarak Yaradan'dan alamazsın. Bu imkansız. Yani ben dostların arzularını aldığım zaman aslında manevi çalışmanın içindeyim, ama bunu yapabilmem için Yaradan'ın bana yardımcı olması lazım. Başka türlü bu isabet niteliğine sahip olmadan onlarla bağ kuramam. Başka türlü iki arzu arasında bağ kurulamaz. İki alma arzusu arasında. Bir yanda elimden gelen her şeyi yapmam lazım bu hisarını edinmem için. Ama bir yandan da şunu hatırlamam lazım, Yaradan olmadan bu olmaz. Yani onun hisarını direkt olarak alamam. Çünkü Yaradan'la bir bağım yok. Bu bir döngü gibi. Ama yardımcı oluyor. Şimdi bizler Rav'ı duyuyoruz. Yani Yaradan onun arkasında saklanıyor, bizimle konuşuyor. Bizler metinler okuyoruz. Burada dostlar var. Sürekli onunla ilgili konuşuyor. Bu bizi zorunlu kılıyor. Ona dikkat etmemizi sağlıyor. Buna bir anlam vermemizi sağlıyor. Ben bunu dostlar vasıtasıyla baktığım zaman ve araştırmak istediğim zaman, yani İhsan Efendi'nin ne kadar uzak olduğumu görüyorum. İhsan Efendi'nin niteliği ve sevgi dostların içinde. Onları seviyorum. Tamamıyla onlar için miyim? Belki de bu içimde bir dua oluşturuyor. Bir çeşit talep. Yani kendi aramızda interaksiyon olmadan böyle bir adresi inşa edeceğimizi zannetmiyorum Yaradan'a yönelik. Her şey birbirinin içine karışmış durumda. Bir yanda Yaradan bize alma niteliğini veriyor. Diğer bir yanda ise bize anlatılıyor ki her bir dostun arkasında Yaradan var. Ve işte burada analizi sen yapmak zorundasın. Kendini dilimlere böleceksin. Farklı farklı psikolojik bariyerlere. Aslında bu Yaradan seninle konuşan direkt olarak, bireysel olarak seni ilerletmek için. Nasıl böyle profesyonel olacağız, sürekli olarak her şeyin bizi Yaradan'ın yolladığını. Yani bu duyuyu, sensörü nasıl inşa edeceğiz ki Yani her an Rav'ın bunu bize anlatması gerekli olmasın. Yani biz bunu kendimiz yapalım. Yani dostlarına söylediğini söyleyeceğim başka bir deyişle. Yani sevgili dostlar, 15. pasaj bu dünyada tattığımız onun eşsiz ve benzersizliği ile çelişen şeyler bizi Yaradan'dan ayırır. Gene de bize emredildiği gibi Yaradanımızı memnun etmek için sevgi ile Tora ve Mitzvot için tüm ruhumuz ve gücümüzle çaba gösterdiğimiz zaman bu ayırıcı güçlerin hiçbiri bizi ruhumuzdan ve gücümüzden Yaradan sevgisini azaltarak etkileyemez. Aksine bu durumda üstesinden geldiğimiz her çelişki onun bilgeliğini edinmek için bir geçit haline gelir. Çünkü her çelişkide özel bir nitelik vardır. Ona erişmede özel bir dereceyi ifşa eden ve buna layık olanlar karanlığı aydınlığa, acıyı tatlıya çevirmekle ödüllenirler. Ayrılığın tüm güçleri, aklın karanlığı ve bedenin acısı yüce kademeleri edinmek için onlara geçit olur. Böylece karanlık büyük bir ışık, acı ise tatlı olur. Böylece daha önce onun rehberliği yönetimindeki tüm ayırıcı güçler şimdi birlik olmaya dönüşürler ve tüm dünyayı erdeme göre yargılarlar. Soru: neden tüm yolumuz her zaman engellerle, problemlerle, kafa karışıklığıyla dolu? Her şey patlıyor, kalbimiz yırtılıyor ve özellikle işte bu yerde, yani böyle hissiyatların içindeyken bizler daha sonra wow, her şey açılıyor ve Yaradan'ı ifşa ediyoruz. Neden bu böyle oluyor? Hızlı. Neden bu kafa karışıklıkları, engeller, kötü hissiyat, bunların içindeyken birdenbire kapılar açılıyor ve Yaradan'ı ifşa ediyorum? Neden bu böyle oluyor? Soru bu. Şimdi alma arzusu bundan acı çekiyor bir yanda. Diğer bir yanda da Yaradan'la bütünleşmek istiyoruz daha çok. Özellikle böyle safların üzerine. Çünkü bizler Yaradan'dan sadece acı alıyoruz. Yani bizim için görünüşte acı gibi hisseden şeyler aslında yukarıdan gelen bir kutsama. Yani konforlu bir alanda rahat rahat yatmayalım diye. Yaradan Yaradan direkt olarak bizimle konuşmuyor, dostlar vasıtasıyla. Yani bu engeller işte burada çabamızı sarf edeceğimiz yer. Bu konforlu zonun dışına çıkıp bunu aramaya çalışmak. Evet, alma arzusu kendini kendi dışına yönelik bir şeyle ölçüyor. Yani alma arzusunun herhangi bir tatmini yok, belirli bir soru açıyor. İşte Yaradan bu kafa karışıklığını veriyor bize. Ezler bu. Yani bir tıbbi bir prosedürle karşılaştırırsak bunu, tamamıyla kişiyi çeviriyor. Yani kim bununla enfikir olabilir ki böyle bir çalışmayla? Bu işte tam İhtiyaç gereklilik ulaşmaya çalışıyorum. Başka türlü bir şansımız yok.
שאת הכל מסובב מדרגה מדרגה מחזיקים מתגברים ונושים את הכוח לחזור ופתאום הנולים נעשים לפתחים והחושך הופך לא לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה
Dostlar, Bağlı Sunan birinci mektup. Herkes kişisel kadere inanır ama buna fazlaca tutunmaz diyebilirim. Bunun sebebi bir aptalın düşüncesinin iyi ve iyilik yapanın tek örneği Yaradan'a atfedilmemesi gerektiği içindir. Ancak sadece Yaradan'ın gerçek hizmetkarları kendi kaderinin bilgisine sahiptir ki o hem iyi hem kötü her şeyin sebebidir. Onlar kadere yapışırlar. Çünkü arı olana bağlananlar arıdır. Koruyucu koruduklarıyla bir olduğundan kötü ve iyi arasında belirli bir ayrım yoktur. Onlar onun bensizliğini yüceltmeye hazır ve kapların taşıyıcıları olduklarından hepsi bütün ve sevilendir. İyi ve kötü tüm eylem ve düşüncelerin bilgisine içgüdüsel olarak sahip oldukları ölçüde Tanrı'nın kaplarının taşıyıcılarıdırlar. Yaradan onları hazırlar, onlar ondan gelir. Bunu ıslahın sonunda herkes bilecek. Sevgili dostlar, Zohar, Tetzaveh, madde 86. Dahası, Tora'nın sözleri yalnız orada yerleşir. Çünkü şu karanlıktan çıkıp gelen dışında ışık yoktur. Çünkü bu taraf teslim olduğu zaman Yaradan yükselir ve zaferi büyür. Ayrıca Yaradan'ın çalışması yalnız karanlıktan dolayıdır. Kötünün içinde olandan başka iyi yoktur. Her şeyin mükemmelliğinde iyi ve kötü beraber olduğu için ve kötü iyiyi terk ettiği için ve kötülükten çıkan dışında iyilik yoktur. Ve bu iyilikte Yaradan'ın zaferi artar ve bu işin tamamıdır.
Ve kol şitayı ve'etsem
aslında tüm metot bizler çok çabuk bir şekilde bir rehberlik altında bu iyiye nasıl ulaşacağız? Daha sonra yeniden kötüye, sonra iyiye, tekrar kötüye, ta ki tüm kötülüğü ifşa edene kadar, tüm kötü eğilimi. Ama trend, yön hep iyi ifşa etmeye yönelik. Yani gidip de kötüyü hissetmek istediğimizden değil. Bizler kötünün içine niye giriyoruz? İyiye yönelik bir kli, eksikliğe sahip olalım diye. Işık karanlıktan çıkar denir. Bu aslında yani metodumuzdaki yaklaşım, bizim sahip olduğumuz yani ondan başkası yokla olan birleşme, eğer bizler kalplerimizi bu çözümün üzerine koyarsak, bakın bu resim ne yaptılar orada? Yani söylemek istediğim şey şu. İşte ekranda gözüken. Evet, ben buraya 8 çizdim. Yani bizim için önemli olan ne yapıyor bu 8 noktanın arasındaki bu alan. Bu alan, bu yer. İşte bu yere Yaradan'ın ifşası için kli deniyor. Bu Yaradan'ın ifşasının klisi. Bireysel nitelikler değil. Yaradan'ın ifşa olduğu yer bu yer. Burası ışık. Ruh. Ruh. Bu sebepten dolayı yani her birimizin içinde olan herhangi bir değere sahip değil. Kendi niteliklerimizi işin içine katmıyoruz bile. Sadece kendi aramızda olan, sadece kendi aramızda olan önemli olan şey bu. Bu sebepten dolayı bizler düşüncelerimizi ve algımızı kendimizden bu kolektife yönelik çevirirsek, bu genel safhaya yönelik çevirirsek, işte o zaman farklı bir şekilde yaşarız. Tüm bu sorular, Yaradan, ben, üst ilahi takdir, yani ben neredeyim, özgür seçimim nerede, bunların hepsi yok olur gider ve bizler neyi görmeye başlarız? Farklı bir şekilde bir dünyayı. Yani neden bahsediyorum ben bundan? Çünkü bizim için önemli olan yer burası. Ortak kliğimizi ifşa etmek. Daha sonra işte burada ondan başkası yoku ediniyoruz ve bununla birlikte bizler tamamıyla özgür oluyoruz. Tamamıyla özgür oluyoruz. Ne yazıyor? Oğullarım beni yendi. Oğullarım beni yaptı. Siz beni yaptınız. Nasıl anlatayım size? Yaradan bize bir fırsat veriyor. Onu yönetmemiz için. Yani küçük bir çocuk nasıl ailesini yönetir. Yani küçük çocuğun arzusu en önemlidir. Ki Yaradan sevgisini bize yönelik ifşa edebilsin ve biz de bu sevgiyi doğru bir şekilde kullanabilelim. O zaman tamamıyla özgür oluyoruz. Başka türlü form eşitliği olamaz, bütünleşme olamaz. Şimdi bizim için en önemli şey bu kliği inşa etmek kendi aramızda. Ki Yaradan burada ifşa olabilsin. Her zaman bu kliden, bu kli hakkında düşünmemiz gerekiyor. Her zaman. Ve şimdi evet, birisini davet edeceğim. Ha, yarım saat daha mı var? Hemfikir misiniz? Hadi gidelim dedi Ram. Güzel. Ha, teşekkür ederim diyorum ben ona. Dokuzuncu pasaj. Bağlı Sulam Şamati 4. Manevi çalışmada kişinin kendisini Yaradan'a karşı ilga ederken hissettiği ağırlığın nedeni nedir? Dolayısıyla görüyoruz ki kişinin temel çalışması sadece Yaradan'ın varlığının hissine gelebilmek. Yani Yaradan'ın varlığını hissedebilmektir. Ve tüm dünyanın onun muhteşemliğiyle dolu olduğunu görmek. Kişinin tüm çalışması budur. Yani tüm kuvvetiyle yaptığı çalışma sadece bu koşula ulaşmak içindir. Başka hiçbir şey için değildir. Kişi bir şeyin sahibi olacağı gibi bir yanılgı içerisine girmemelidir. Zira kişinin sadece tek bir şeye ihtiyacı vardır. Bu Yaradan'a inançtır. Rav, inanç hissiyat demek. Yani ihsan etme niteliği. İhsan etme niteliğine göre biz Yaradan'ı hissederiz. Başka hiçbir şey düşünmemelidir. Ve yaptığı tüm çalışmanın ödülü sadece Yaradan inancı edinmek olmalıdır. Rab. Şimdi bizim manevi çalışmamızdaki en önemli şey, varoluşumuzun nedeni şu anda bu dünya gibi gözüken realite. Ne için bunların hepsi? Bu inanç kuvvetini edinebilmek. Yani hissiyat kuvveti, form eşitliği. Yani edindiğimiz ihsan etme niteliği ölçüsünde bizler Yaradan'ı hissediyoruz. Kendi niteliklerimizin form eşitliğine göre. Ve Yaradan'ın hissiyatına inanç adı verilir. Çünkü inanç bina kuvveti. İhsan etme kuvvetine göre ifşa ettiğimiz, buna göre de Yaradan'ı ifşa ediyoruz. İşte soru geliyor. Nasıl ve ne yapacağız ki sadece inanca yönelik özlem içinde olalım? Yani Yaradan, ihsan etmek. Peki neden bunlar inanç kelimesini kullanıyor? Yani Yaradan'ın edinimi, Yaradan'ın ifşası aslında çok egoistik duyuluyor. Ama inanç biraz anlaşılır. Ve bunu da sadece reddeli sayesinde alıyoruz. O zaman soru geliyor. Bizler sadece nasıl inanca ilham duyacağız? İnanca yönelik. Başka bir şey değil. Lütfen. Sadece ilhamımız inanç yönünde nasıl olacak? Başka bir şeye yönelik değil. İnanca yönelik bir özlem, ilham. Sürekli olarak bunun içinde nasıl olacağız? Yani sürekli kendimi pazifize ediyorum. Yani bu hazzı istemek değil. Hazzı vereni ifşa etmek. Bu ifşa etme niteliğine ifşa etmek kendimizdeki. Bu iki şeye bağlı. Birincisi Yaradan'ın yüceliği. İfşa etme niteliğinin yüceliği. Bu ne kadar büyük olursa onun gibi olmaya çalışıyorsun. Diğer şey ise çalışma yeri. Çalışma yeri. Yani onlu gruba yönelik bunu açmak. Evet, benim kelimelerimi aldın. Forum eşitliğine gelmek. Bunu sadece onlu grupta yapabiliriz. Bu çevre vasıtasıyla, çevrenin üzerinde çalışma vasıtamızla. Gerçekten de bu bizim için önemli. Bir şeyin önüne ne kadar yatırım yaparsak bu bizim için daha önemli olur. Ve inanç bir önceki derecelerde, yani pasif bir şey yapmak gibi, kör gözlerle takip ediyorsun ama burada bir çeşit orkestra, her zaman bununla çalışman gerekiyor. Bu bir ustalık, yani bu yaptığımız eylemlerin çok görünümlü. Evet, inanç kelimesi, Yaradan'a olan inanç, güven. Yani dostların içinde arıyorum Yaradan'ı. Kendime değil, dostlara inanıyorum. Hatırlıyorum, şunu bir kez hatırlamıştım. Yani inanç, ihsan etme niteliğinin önemini alma arzusunun üzerine çıkarmak. O zaman ben nasıl bunun üzerine çıkartacağım? Bu sadece kendimi dostların niteliğinin içine koyarak olur. Sürekli yapmam gereken şeyi bana gösteriyor. Sadece gözlerimi dostuna açarsam, yani işte o zaman göreceğim her zaman bunun yaptıklarını. Yani elinden gelenlerini, yaptıklarını göreceğim. Ki bana yardımcı oluyorlar. Bu inancı edineyim diye. Evet, bunu sadece ne zaman görüyorum? Gerçekten de kendimi pasifize edersem ve her bir dostun arkasında Yaradan'ı görürsem, kendimi ne zaman pasifize edebilirim? Sadece böyle bir çevre inşa edersem, her seferinde bu çeşit ilişkiler ve ben bunun içinde olmak istiyorum. Ve bu beni, yani Namen'in söylemeye başladığı gibi, yani tek şansımız çevre. Bu çevreyi nasıl inşa edeceğim? En büyük korkum şu, yani zamanı boşa mı harcıyorum? Yani bir çevrenin içinde olarak, sürekli olarak bana amacın önemini veren, amaçla ilgili konuşan, yani burada yaşam görüyorum, farklı bir ışık ve bu tabii ki çok egoistlik. Yani benim yaşamım bu çevreye tutunabilme ölçüme göre. Eğer gerçekten de inanca yönelik ilham duymak istiyorsam, kendimi dostların önünde pasifize etmem lazım ve onlarla entegre olmam lazım. Bu arzuyu absorbe edebilmek için. Dostların bu yönde olmasını istiyoruz her zaman. Ki bunu özlem duysun her zaman. Dostlara entegre olabileyim her zaman. Dostları kendi aramızdaki bağın ortak özlemin içine çekmek. Onları kucaklayarak, onlara bağırarak fark etmez nasıl olacağı. Yani çocuğun da olduğu gibi. Çocuk bazen bir şey yapmak istemez. Bazen onu itmen gerekir. Çünkü bu onun için iyidir. En önemli şey bu. Dostların bu şeyin içinde olabilmesi. Çünkü dostlar Yaradan'ın yolları, kendi koşulumu bana göstermek için. Ne yapmam gerekeni yaşamda bana gösteriyor. Eğer etrafındaki dostlar öyleyse ben de öyle gibiyim. Veya tam tersi. Bu şekilde kendi üzerimizde çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı bir bireysel bir örnek vermek dostlara. Bu herkesi yükseltir. Bağ ve önem. Herkes dostunu yükseltir. Onları yakınlaştırır. Bu sevgi bu şekilde büyür ve büyür. Ve aynı zamanda sadece dostları uyandırmak da değil aslında, onların yüceliğini görmek. Belki o dost şu anda ateş içinde değilse, bunu ben görüyorum. Yani bunu gören benim. Yani bu kişi onu gruba ne getiriyor? İşte eğer ben bunu görebilirsem inanç ölçümü ölçüyor. İnancı bu şekilde ölçüyorumdur. Aslında herkesin bir fırsatı var. Dostları kıskançlıkla yakmak için. Neden yapıyorlar bunları? Çünkü bana yönelik bir örnek vermek için. Bu muhteşem. Rabbi Şimon'un öğrencileri birbirlerini boşu boşuna yakmak istemediler. Sevgili dostlar, 16. pasaj. Kişi Yaradan'ın hizmetinde azimli olmalıdır. Başına ne gelirse gelsin. Bunu iyi hatırlayın. Zira Yaradan'ın hizmetinin başlangıcında buna çok ihtiyacınız olacak. Çünkü kişinin yere serilse bile her seferinde çok azimli, çok güçlü ve çok cesur olması ve durduğu yeri koruması lazımdır. Allah korusun, kişi kendisini tamamen düşmekten korumalıdır. Zira tüm bu düşüşler, inişler ve kafa karışıklıkları ve benzerleri Keduşa'nın kapısından girmeden önce tüm bunlardan geçmek gereklidir ve tüm gerçek erdemliler de bunlardan geçmişlerdir. Biliniz ki kişi çok dar bir köprüden geçmek zorundadır ve en önemli kural asla bundan korkmamaktır. Tekrarlıyoruz.
Sevgili dostlar,